Merhabalar, Dip Çizgi'ye hoş geldiniz. Ben Efecan, Togan Hocam'la beraber bugün NBA podcast'ini yapacağız yine.
Selamlar.
Merhaba hocam, nasılsınız?
Sağ ol, sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Bugün çarşambaya kaydık.
Evet.
Biraz mecburi durumlardan ötürü bir gün geciktik, kusura bakmayın. Ama bence dop dolu ya da bütün ayımızı dolduran bir oyuncunun odağında ve iyi bir playoff mücadelesi olacağını beklediğimiz Batı'nın 8. sıra kapışması hakkında bir podcast gerçekleştireceğiz. Hocam nasılsınız? Nasıl gitti NBA'de Şubat ayı? Bu arada ayın oyuncuları da belli oldu.
Vallahi...
Jason Tatum konusunda zaten arkadaşların merakı var. Bir şey de talep de geliyordu. Jason Tatum bir konuşalım.
Konuşalım.
Nasıl bir ay geçirdi? Neler yaptı? Boston sadece 3 kez kaybetti bu ay.
Şubat'ta acayip bir ay geçirdi ya. Şubat ayını.
Evet. 30'u buldu.
30 sayı, 8 rebound, 3 asist, %50 üçlük. Yani böyle absürt rakamlara ulaştı Jason Tatum. Biz geçen sene bir Tatum, Siakam, Kuzma karşılaştırması yapmıştık. O zaman Siakam bir değişik bir seviyeye çıkmıştı. Bu sene de Siakam yine değişik bir seviyede. Takımın süper yıldızı konumunda. Şu an Jason Tatum takımını taşıyan birinci oyuncu konumunda ve baktığında aslında bir süper yıldızın doğuşunu mu izliyoruz acaba diye bir soruyu sormak hakkımız sanırım. Çünkü sezon ortasında, yani sezona şöyle başladı. Bir espri var hatta, sakalları birleşmeden 21 sayı civarında bir ortalaması vardı. Sakallar birleştikten sonra hem yüzdesi arttı. %8 daha yüzdeli sokuyor. %43'ten 51'e çıkardı şut yüzdesini. Sayıyı da 30.5'a çıkardı yani sakal sonrası. O sakal birleştikten sonra ergenlik bitince herhalde.
Biraz da All-Star morali geldi.
Bence. Evet. Ve şey, sezon ortası atlama yapan çok fazla oyuncu yoktur. Önemli olan şey bu. Yani bir oyuncu yeni sezonda belli eder ne olacağını. Genelde işte Curry'nin çıkışı, bu sene işte Graham'ın çıkışı falan gibi. Sezon ortası atlama yapan yakın tarihte bir Kawhi var. 16'da. Başka da pek hatırlamıyorum ben. Yok yani.
Öyle çok zor.
Yani. Çok zor. Bir anda şey, yeni yıla girdi ve adam patlama yaptı.
Belki de Oladipo birazcık ama o kadar yani.
Ya, evet, Oladipo gerçi sezonu da iyi başlamıştı ama yani evet.
Çok daha yukarısına çıkarmıştı. Evet. Tatum'un sezon ortalaması da hocam 23.5 sayı, 7.1, 2.9 asiste geldi. Ve yani Şubat ayın oyuncusu olmayı da hak etti. LeBron da Batı'da oldu bu arada. Ve ikisi de, yani LeBron'u saymıyorum artık, o tarafı konuşmayacağız çünkü tam sadece Jason Tatum diyeyim. Ya şöyle, şimdi yaşıtları
biraz onlardan da bahsedeceğiz, evet.
Bugün biraz aslında konumuz budur. Biraz onu söylemeye çalışıyorum işte. Trae Young'ın 2 ayı 30 sayıyla geçtiğini konuştuk az önce sizle, program öncesi. Doncic'in sezonu nasıl girdiğini biliyoruz. Zion'ın nasıl bir hype'la geldiğini biliyoruz. Ama Tatum hem ilk senesinde oynadığı playoff performansı.
Evet.
Sonra ikinci sene biraz daha sönük kalan performansı o playoff serisine göre. Tabii bunda Kyrie Irving'in büyük etkisi vardı bence. Bu sene biraz daha işte o yavaş yavaş tırmandı. Özellikle All-Star'a kadar tırmandı. All-Star olduktan sonra çok büyük bir özgüvenle atmaya başladı. Özellikle perimetrenin gerisinden bazen gerçekten ben şöyle izlerken Jason Tatum'ı kaldırdığı şutun girmeyeceğini anlıyorum. Mesela mil takım attığı son şut gibi.
Onu niye hatırlattın yaptı. Ya? O yani şutun girmeyeceği değil. Çok belliydi. Var ya orada o neyse.
Ya Jason Tatum şutu kaldırırken biraz belli ediyor atış stilinden dolayı. O yüzden mesela bu sefer artık her kaldırdığı şuta tehdit eder bir rotada gönderiyor topu. O yüzden Şubat ayında evet, yani orta mesafesi konuşulurken bir anda perimetre gerisinde hatırlattı bize kendini.
Yani bir ayda 30 sayı, ay boyunca 30 sayı ve %48 üçlük şeyi yakaladı. Bunu yakalayan NBA'de onun haricinde 3 oyuncu var. 86 Larry Bird. Mart'ta yaptı bunu. Larry Bird'ün top sezonu zaten, o Boston'ın en büyük sezonlarından biri. 97 Jordan. Şubat'ta. 2016 Curry. Yine Şubat'ta. Yine bir Şubat ayında Tatum. Bu üçlüğün yanına adını yazdırmış
biraz
oldu.
Maç sayısının azalmasıyla da ilgisi olabilir. Ama Şubat
takvimin
ayı
genişlemesi,
evet, takvimin genişlemesiyle yani ilgili. Çünkü All-Star'a giriyor ve işte oynadığınız iki maçın arasında bir anda bir hafta sokmuş oluyorsunuz o periyotta.
Ama işte 12 maç.
Yine de yani. Houston, pardon, sadece 2 Houston mağlubiyeti, ki kötü oynanmayan bir Houston maçı var en azından.
Pardon.
Onun
ben
dışında
sana.
Lakers'a kaybedilen maç var. Toplamda 3 mağlubiyet aldılar bu ay.
Ben oyun şeyiyle ilgili bu arada herkesin gözüne çarpmıştır. Şimdi özellikle Kobe Bryant'la çalıştıktan sonra Jason Tatum'un hani bu orta mesafe driblingi kesip orta mesafeden fadeaway atma alışkanlığı gelişmeye başlamıştı böyle. Oyunu buraya yıkmaya başlamıştı. Yani oyununun şutlarının diyeyim yaklaşık %30'unu falan orta ve uzak orta mesafeden deneyen bir oyuncu izledik geçen sene. Bu senenin başında da aşağı yukarı öyleydi. Sonra bu oyun yavaş yavaş şeye doğru evrildi. Bu orta mesafe şutlarını kesti. Şut frekansı %15'e falan
indirdi.
Evet, %15 civarına indi. Artık orta mesafeden çok fazla denemiyor. Potaya giden, yani driblingi kesmeden ters elde olsa bile, yani solda olsa bile, soluyla bile adamı vurup geçebilen, potaya giden bir Jason Tatum izledik. Bu zaten onun bir şut yüzdesine yansıdı. Westbrook yapıyor ya şu an. Westbrook'un yaptığı gibi. Boyalı alandan daha rahat bitirdiği için şut yüzdesi yükseldi. İkincisi, daha fazla faul almaya başladı. Yani Jason Tatum çok daha fazla pozisyon sayısına göre daha fazla çizgiye giden bir oyuncu haline geldi. İşte bu süper yıldızların yapabildiği şeyler zaten bunlar. Dolayısıyla şey izliyoruz. Bunu sağlayan şey de işte Daniel Tyson burada önemi ortaya çıkıyor. Onun pikleri. Geçen sene notlarıma bakıyorum evet doğru mu hatırlıyorum diye. Sadece maç başına 2.4 tane pick and roll oynuyordu. Yani 2-2.5 pozisyon pick and roll oynuyordu Jason Tatum ve bu pick and roll'dan ball handler olarak, topu elinde tutan oyuncu olarak 0.91 sayı çıkarıyordu.
Ki Harford'a rağmen.
Evet, pozisyon başına 0.91 sayı çıkartıyordu. Bu sene bunu 5.7'ye çıkardı. 3 top daha fazla oynuyor pick and roll'dan ve pozisyon başına sayısını da 1.8'e çıkardı. Daha fazla pick and roll oynayan ve bunu daha hızlı, daha verimli, daha verimli değerlendiren bir oyuncu haline geldi. Özellikle rakibi ters ayakta yakaladığı an potaya topu bırakıyor. Bu bayağı çalışmış yani. Bu çalışılmış bir şey ve Brad Stevens da bunu istiyor.
Bunu sezon içinde hatırladı bunu biraz da. Daha fazla yapması gerektiğini. Evet. Bu arada kaybedilen Lakers maçında da son topu soktuğunu ama sürenin yetmediğini söyleyelim.
Evet.
O topu soktu gayet müthiş bir süper yıldız gelecekteki süper yıldız halinden kesitler izletti gibi geliyor bana.
Yani NBA'in en büyük işte şu an kaçıncı oyuncusudur onu şimdi sadece Şubat ayına bakarak
şimdi cevaplayamayız.
Şubat ayına bakarak ilk ona rahat sokarsın da yani genel performans da henüz oralarda değil ama yakın gelecekte buraya girmemesi için bir neden yok. Ama şeyi sorayım şimdi biz bir 21 yaş sınırı çizip bir şey çarpacağız değil mi? Şeyi yeniden sorayım mesela şu an form durumundan bağımsız bu sene şampiyonluk için oynuyorsun burada yani yaş faktörünü de bir kenara koyuyorum. Siakam mı Tatum mı sence? Yani çok hani işte forvette oynuyorlar. İkisi de artı takımın birinci skor eli. Yani skor eli. Skorer gibi söyledim. Skor eli. Ve hani takımın taşıyıcıları.
Tatum'un bir takım için bağımlılığı daha fazla bence Siakam'a göre. Siakam bu sene çok da önemli Toronto için. Hı-hı. Kabul ediyorum. Hı-hı. Ama Siakam'ı çıkar bir power forvet koy o takım yine oynayabilir bunu. Ama Tatum'ı çıkardığın zaman basında işler aynı şekilde yürümeyebilir.
Anladım. Diğer yaptığı diğer işleri de daha önemli görüyorsun.
Ya şöyle hani saf skorer olarak Tatum tabii ki. Ama hani ihtiyaç olarak da Siakam.
Tabii Siakam'ın biraz top kullanma oranı Tatum'dan da biraz fazla onu da söyleyeyim. Dolayısıyla skor şeylerini direkt karşılaştırmak çok yani. Doğru değil.
Bir de kendi skorunu üretme konusunda Siakam çok daha düşüktür Tatum'a göre.
Evet. Daha böyle tabii Jason Tatum 3.5'dan 4 şimdi oynuyor.
Fast break sayılarının %50'sini atıyoruz Siakam.
Evet yani o tabii direkt 4 numara. Tatum 3.5'dan 4 oynuyor aslında ya da 3 oynuyor fark etmez.
Forvet'ten oyun kuruyor en azından mesela. Siakam'ın öyle yeteneği yok yani.
Aslında o iş Gordon Hayward'dan bekleniyor ama o da bu sene işte yani yapabildiği kadar.
Yine fena oynamıyor.
Fena yani. Oynamıyor tamam. Yani bu Jason Tatum'a...
Aslında da nazar değdiğini söyleyelim. Bu geceki maça... Jason Tatum'un oynamayacağı söyleniyordu ama probable olmuş yani muhtemelen oynayacak.
Evet.
Jaylen Brown çıkamıyor. Marcus Smart şüpheliydi oynayacak.
Muhtemelen.
Gordon Hayward çıkamıyor. Yani Kemba Walker dinlenecek. Yani bugünkü Cleveland deplasmanı beklenenden zor geçebilir Boston için.
Ama yani Cleveland'ın da o savunmayla bilmiyorum.
Öyle ama
yani belli olmuyor. Gerçi New York Houston'ı yendi.
Yapı taşları oynamadığı zaman evet.
Evet New York Houston'ı yendi. Yani
dünyada... Ama Boston'ın çıkabileceği görüşünüyüm ben hala.
Muhtemelen. Peki Tatum diğer şeye geçmeden şunu konuşalım. Bu gençleri karşılaştırmadan. Nereye taşıyabilir? Yani şu an bu sezon Doğu finaline taşıyabilir mi takım? Diyelim ki Gordon Hayward ve Kemba da sağlıklılar playoff'ta. Yani Daniel Tice'den zaten onlar belli.
Tablo önemli. Eğer ikinci sıraya tırmanabilirlerse Toronto'nun önüne geçip ki bir galibiyet fark var diye hatırlıyorum. Bu tırmanışı yapabilirlerse bir ihtimal Doğu finali var. Kafamda.
Doğu
finaline çıkabilir. İkinci sıraya alabilirlerse.
1.5 galibiyet var.
1.5 galibiyet var. Ama Raptors'ın arkasında kaldığı ihtimalde biraz daha zorlu bir yol bekliyor. Yani ne bileyim en azından ikinci turda Raptors'ı Ya bir şekilde zorlaşacak
Ya
şey.
filanın o kadar takım kimyası sorunlu ki şu an aslında Doğu finalinin ikinci takımı net değil. Yani sene
Milwaukee'den
başı
sonra Raptors ve Celtics diyebiliriz
yani
bence şu an.
evet sene başı direkt fila diyorduk çünkü takım kimyası dökülüyor onların konuşmuştuk zaten bunu. Çok kötü.
Miami'de bence filanın önüne geçti yani.
Valla Miami bir konferans yarı finali
Bu
falan
arada
7.
sakatlıklardan dolayı
Evet
diyorum.
yani 7. maça falan götürecek durumda Miami. Çok iyi savunma yapıyorlar. Yani evet, Doğu finali olabilir evet. Taşıyabilir mi emin değilim. Henüz emin değilim çünkü Boston'ın pozisyon eksikleri var. Yani orada Tice'la falan ne kadar devam edebilecek o kadar emin
Bu
değilim.
kadarını oynasa yapabilirler. Son bir ayı, Şubat ayını Tice da böyle oynarsa playoff'ta işin rengi değişebilir ya.
Yine de
Herkes sağlıklıysa bu
evet,
arada.
Toronto eşleşmesi güzel olur. Yani Toronto Boston'a
Boston Toronto müthiş eşleşme.
7'ye falan
Ki
gider muhtemelen.
bu sene oynadıkları maçlar inanılmaz keyifli oldu
Evet.
Boston'la Toronto'nun.
Evet.
Yine Milwaukee'nin, Miami'nin ya ben doğudaki playoff'u batıdan daha heyecanla
Ama
bekliyorum bu
Doğu'nun
arada.
tepe playoff'u yani. Alt değil hani.
Yok,
İlk 5. Yarı finalden sonra evet. İlk 4 takım diyorsun yani.
Evet hocam ya o yüzden de Doğu finali yapsa bu sene Tatum başarılı bir sezon sayılır
Kesinlikle.
Boston için
Ya
yani.
zaten başarılı sezon geçiriyor
Sezon başarılı.
yani. Çok ışıltılı
Tatum
oynuyor.
özelinde öyle.
Tabii
Yani
canım.
Jaylen Brown özelinde de öyle. Ya takım olarak aslında Boston'ı bu sene başarısız sayamayız.
Yok bütün
Ama
oyuncular
bence ikinci
patlama
sırayı
yaptı.
almaları lazım. Çünkü ya çok kötü kaybedilen maçlar var. Mesela dünkü Brooklyn maçı mağlubiyeti uzatmada. Ya hesapta olmayan mağlubiyetler
Ama
var.
Levert işte 50 atınca
Öyle de yani
yani
o maçı da kaybetmeyeceksin. 1,5 galibiyet oldu farklı. Yarım
evet.
galibiyetti. Bir galibiyetti pardon. 1,5'a çıktı bir anda.
Evet şimdi tabii buraları yine konuşuruz. Playoff'a doğru daha işte 20 maç civarında daha maçımız
Ama
var.
Tatum'un dediğim gibi o playoff'undan daha da iyi bir döneme geldi.
Kyrie Irving'in gidişi yaramış değil mi takıma?
Tabii ki hocam
Jaylen'a
yani
falan.
ya, kara bela ya. Şey olarak yani hani böyle şey gibi yani.
Brooklyn'de de zaten kapattı artık sezonu. Omuzdan ameliyat oldu. İstenmeyen adam. Kendiyle mismatch. Takımıyla mismatch. Toksik bir oyuncu haline geldi artık Kyrie. Bunu Boston'dan görebiliyoruz. Ki Horford'u kaybetti. Bu takım en önemli oyuncusunu kaybetti. Bunu unutmayalım.
Evet.
Horford'suz oynuyorlar. Yani oyun motorunu kaybettiler.
Hayır ciddi bir belaydı. Şu açıdan hem top kullanma açısından takıma bela alıyordu. Ya hem dağıtımı üstleneceğim diye kimse işte kendi istediğini attırmaya döndü bir ara olay. Asist dönemin asist ortalamasını arttırdığı dönemi hatırlıyorsunuz geçen sene. Skor olarak bazılarını yukarı çekti ama kimse memnun değildi bu olaydan yani. Kyrie top verirse oynama durumundan. O yüzden de işte o son top tartışmaları. Ne Hayward, ne Tatum, ne Jaylen Brown istediği oyunu oynayamadı yani. O yüzden Kemba'yla oynamak çok daha mantıklı. Ayrıca Daniel Tyson Kemba'yla oynamaya çok alışması çok büyük bir artı yani.
Kesinlikle ya
Bu
burada.
süreci işte bu dönem çok önemli. Kemba döndükten sonra Tyson'la biraz daha uyum yakalayabilirlerse Tyson bütün pozisyonları oynatabilecek seviyede bir uzun. Birden 5'e, birden 4'e kadar. Ya hem Hayward'ı oynatabilirsin, hem Jaylen'ı oynatabilirsin, hem Tatum'u oynatabilirsin, hem de Kemba'yla oynarsın zaten. O yüzden de ya bir de orta mesafeden tak tak sokuyor. Ya çok çok büyük avantaj yani. Bu tarz bir uzun bulabilmek.
Smart gibi ısıran da bir oyuncunuz var perimetrede. Güzel ya ya. Boston'lar muhtemelen memnundur takımlarından. Çünkü bu sene çok iddialı değil. Takım süper yıldızsız giriyordu sezona. Teknik olarak süper yıldızsız girdiler. Yani Kemba All Star. İşte Tatum All Star ama bir süper yıldızları yoktu. Ama süper yıldızın doğuşuna tanıklık ediyormuşuz gibi bir his içerisindeyim. Ya da ettik bile aslında bunu diyebiliriz. Tabii bunu istikrarlı bir şekilde sürdürürse NBA'in en iyi oyuncularından birine dönüşmek üzere Jason Tatum. Yani sadece o bencil orta mesafe fade ve yatan oyuncudan oyuna akıl koyan, potaya giden, verimliliğini artıran çok efektif bir oyuncu haline dönüştü ve
Evet.
skoru taşıyor. Yani bu çok önemli bir şey.
Bence de öyle.
Evet.
Tatum müthiş bir seri ya müthiş bir ay geçirdi ve bir şey tartışması da başladı. Ben geçenlerde birçok yerde okudum işte. 21 yaş altı oyuncularla ilgili kimin ilk önce bir şeyler başarabileceği, kimin daha iyi kariyere sahip olacağı konusunda ki bazılarını 2 senedir, bazılarını 1 senedir, bazılarını 3 senedir izliyoruz. Trae Young, Luka Doncic, Zion Williamson, Ja Morant ve Tatum arasında kimin daha iyi NBA kariyeri olacağı tartışılıyordu ESPN'de geçenlerde. Ve ben de konu ilgimi çekti ve sizinle paylaşayım dedim. Biz de bence yorum yapabiliriz. Orada tartışmaya çok hakim değilim. İzlemedim açıkçası ama konu çok ilgimi çekti. Kendi fikrimi söylerim birazdan.
Tamam ben
Tek
şey
tek konuşalım. Trey bu sezonu 29,6, 4,3, 9,3 rakamlarıyla geçiyor. Luka zaten 28,5, 9,9'da geçiyor. Zion başladığından beri 24,2, 6,9 tutturdu. Ki inanılmaz bir yüzdeyle oynuyor. Tatum'u söyledik ve Ja Morant 17.6 sayı, 3.4 rebound, 7 asist ortalamayla sezon oynuyor ki takımı playoff adayı şu anda.
Şimdi 21 yaş altında 4 tane 21 sayı üstü atan oyuncumuz var.
Evet, bir de Ja Morant'ın 21 sayısı çok da mühim değil aslında.
18 sayısı. 18 sayısı. Bu en son Tim Duncan döneminde falan olmuştu bu arada. Yani yakın tarihte böyle 4 tane 21 yaş altı oyuncunun birden 20 sayıyı geçtiği. Bu tabii tempo ile falan da ilgili de. Hani özel bir çekirdek bu aslında. Hani bunu, bu çekirdek biraz yaşı geliştirirsen, işte Ben Simmons'ı, Towns'u falan da eklersen bayağı yani şey aslında, yani olimpiyat takımı gibi bir şey oluyorlar. En parlak kariyerden başlayalım değil mi? Şimdi burada baktığımızda
kim, yani prospekt olarak en parlak kariyere sahip olacak oyuncu kim?
Ya bana biraz şey cevap gibi gelecek ama yani ben biraz da Avrupalı şeyini kullanarak sakatlık riskine ve atletizm eksiklerine rağmen Luka Doncic'in Carlisle sisteminde sanki geleceğinin diğer oyunculara göre daha parlak olacağını düşünüyorum. Yani Doncic gibi geliyor bana ama pek hala hepsi olabilir. Yani Trae Young mesela, Trae Young 2 ay üst üste 30...
En iyi kariyerden kasıtı bir konuşalım. Hı-hı. Ya en iyi kariyerden kasıt hiç şampiyon olmadan yani müthiş sezonlar oynayıp mı, yoksa bir şampiyonluk kazanacak oyuncu mu? Bence bunu da konuşmalıyız. O yüzden soruyu şöyle yönelteyim size hocam. Sizce ilk kim şampiyonla ulaşacak bu ekip içinden? Biraz takımlarla ilgili de farkındayım. Ya en iyi kariyeri ben de düz pür cevap verirsem Luka Doncic derim. Hı-hı. Ama
yani tabii sakatlık da olmayacak.
Olmayacak yani. Ama ilk kim şampiyon olacak dedi diye sordum.
İşte orası biraz, şimdi şöyle takım bazında bakalım. Memphis fena yapılanmadı ama bence yolu uzun. Pelicans'ın yolu uzun. Trae Young'un takımı ya NBA'in en kötü savunma takımlarından biri ve biraz şişirme istatistikleri var.
Bu arada yani onu, bence o istatistiği verebiliriz ya.
Evet, şey istatistiğini paylaştı geçen, Kirk Goldsberry paylaştı değil mi? Yani evet. Trae Young şut attıktan sonra kaçırdıysa üçlüğü 100 pozisyon başına 127 sayıyor Atlanta.
Yani fast break'ten.
Fast break, direkt olduğu gibi topu potalarında görüyorlar. Sıfır transition ve top çok uzaktan attığı için, sen demiştin. Mesela Van Fleet'in kucağına düşüyor.
Topu yakın attığı için topun sektiği noktada top doğrudan guardların rebound alabileceği pozisyona geliyor.
Evet. Yani. Ve rakip guardlar yüzü dönük olduğu için ve berbat bir transition. Zaten normal savunması da berbat Atlanta'nın.
Doğrudan 2-3 yakalıyorsun. Yani. Evet. En kötü 2-3 yakalıyorsun.
Ve
yani
direkt sayıyı buluyorlar. Yani Atlanta'nın bu savunma işlerini falan toparlayıp şampiyonluğa yürümesi zor iş. Ama yani birden bir takas daha yaparlar Capella'nın yanına. Ya
veya
değişir.
Trey takası olur.
Evet. Ama benim gördüğüm, sanki Carlisle hocama da bu konuda çok güveniyorum. Yani Jason Tatum ve Brad Stevens'a saygımı kenara, yani saygım sonsuz ama Carlisle ve Luka sanki şampiyonluğu da diğer ekiplerden daha önce alacakmış gibi. Çünkü mesela biraz şeye de ilgili. Yani Atlanta'nın zaten yani biraz franchise'ın büyüklüğüyle ilgili bir şey. Atlanta sanki çok uzun süre daha şampiyonluğa aday olamayacakmış gibi. Pelicans da öyle sanki. Memphis zaten küçük bir şehir.
Dallas olur diyorsunuz yani.
Bence Dallas olacak. Bir yerde
ama
olacak.
Dallas'ın da ben Porzingis, yok bu arada. Luka yapılanmasının üstüne çok bir şey katabilecek gücü olduğunu düşünmüyorum.
Şu an zaten ellerinde doğru düzgün pick yok. Ben. Oraya bir en az bir oyuncu daha lazım, böyle benim kalbur üstü.
Daha dominant bir oyuncu daha lazım. Yani.
Forvet'e. Gerçi Porzingis mesela New York'ta ben pivot oynamak istemiyorum, 4 numara oynayacağım dedi. Şimdi demiş ki ben pivot daha verimliyim hani. Takımı sevmekle ilgili bir şey bu yani.
Ya da takım... hocanın söylediği şeyi röportaj olarak vermekle ilgili.
Hocaya saygı önemli işte yani. Carlisle hocayla çalışmak biraz başka bir şey.
İkna etmiş yani Carlisle.
Ben tamamen Doncic ve Carlisle'a güveniyorum. Kadro çöp yani. Gerçekten çöpleri var. Bir şey demiyorum ama Boston'dan daha önce sanki alacakmış gibi. Bu arada bu oyuncuların bu takımda kalacaklarını varsayıyoruz tabii. Yani işte evet. Yani bir takas olur. Yok, her şey yani değişir. Orada da Luka diyeceğim
biraz
ben.
Biraz hissetme yani. Hissetme Luka diyorum. Meselesi yani.
Sen ne diyorsun?
Zor soru ama ben de Tatum diye cevap vereyim.
Tamam.
Tatum'un şampiyon olacağını düşünüyorum bu ekipten.
Peki İlk buradan önce hangisiyle franchise başlatırsın?
Bu da zor.
Sıfırdan.
Hocam.
Zor tabii canım.
Ama
yani
Luka'yla bunlar... başlatırım.
Ben de Luka'yla başlatırım. Yani biz böyle bir Avrupacı şey.
Yok hayır. Yani yani. Çok tamamlayıcı bir oyuncu her açıdan. Ya yani hem ya yani Luka işte Dallas'ı görüyorsunuz yani. Luka'yla oynamaya da çok alıştınca oyun sistemsel olarak bütün oyuncular aynı şeyi oynamaya devam edebiliyor. Hmm. Luka'nın sakatlığında Dallas çok iyi maçlar oynadı mesela. Hmm. Öyle de bir etkisi var. Hep olumlu pozitif etkisi var takıma yani. Luka çıktığında...
Ha, oyuna alışkanlık kattı diyorsun.
Hem alışkanlık kattı hem işte geçimsel olarak iyi bir karakter.
Bu gerçi bu veriyi nasıl okuduğunla ilgili. Yani Luka yokken takımı yönüyorsa demek ki Luka önemli değilmiş ki anlamı da çıkarabilir Hayır, insanlar da tam olarak öyle değil.
Ben evet. böyle okumuyorum. Hem Carlisle sisteminde hem de Luka'nın karakteri ve oyun yapısı gereği ya işte hem takıma olumlu yansıyan yönleri takımı da geliştirdi. Ondan bahsetmeye çalışıyorum. Oyunu ve takımı ileriye taşıdı. Ya işte bu yüzden de Luka gibi bir karakterin daha böyle işte alırım ve takıma olumlu yansır diye geliyor bana.
Zion hiç demiyoruz mesela. Bu arada Zion'la Morant arasında bir anlamsız bir şekilde bir şey Rookie of the Year tartışması çıktı. Arkadaşlar Zion'da 15-20 maç oynadı yani.
Ben Zion'un olması gerektiğini düşünüyorum.
Çaylak.
Ha işte bütün sezonu oynarsa bir bütün yani diğer 40, maçları da oynarsa 40 maçı, civarı maç oynarsa
40'a çıkamıyor bu arada galiba. 37'ye falan çıkabiliyor sanırım.
Bilmiyorum hesaplamadım ama Zion'a versinler.
Bu kadar da
çekemem,
ya.
Çekemem.
Arkadaş bu kadar da Camorant sevilmezdi.
Camorant'ın rookie videolarını falan da çekemem. Ödülü aldığı zaman da çekemem.
İzlemezsin oğlum.
Haterim arkadaş. Vallahi kusura bakma.
Oğlum var ya tam senden Rütük şeyi olur ha. Yani bunun gibi bunu kapatın. Sansürleyin izlemiyoruz diye böyle. Ya,
bu aralar iki şey sessiz aldım Twitter'da. Hayatım boyunca yapmamıştım. Biri Camorant. Sessiz aldım.
Olympiakos.
İkincisi de McKissic. Olympiakos'ta.
Benim dolu. Hiç yapmamıştım yani. Benim bir sürü sessiz var şimdi buradan.
İki sonra. Kelime sadece. O benim, bu arada hayatım boyunca hiç yapmadım. Çok samimiyim yani.
Benim 10-15 kelime yıllardır sessizde. Söylemeyeyim şimdi.
Bu iki kelime evet, sessizde dün geceden sonra Meksiş de girdi oraya ikinci olarak. Ama ya, genel konumuza dönecek olursak.
Bu arada, Zion'dan. Zion'u biraz
şaka şey yapalım. Yapıyorum. Camorant'ın da ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Benim biraz farklı düşüncelerim siz biliyorsunuz. Ya, sıkıldım ben. Ama yapı kurumu açısından Zion'la yapı kuramazsınız. Zion'u bir yapının parçası yapabilirsiniz.
Ben de o düşüncedeyim.
Ya hocam Zion şey gibi yani bakmaya muhtaç olduğunuz biri var gibi takımda yani. Öyle değil mi? Camorant da öyle bence. Alan vermeye, işte yapamadığı işleri yapacak çalışkan insanlar koymaya yanına ihtiyacınız var yani. Camorant şov yapsın diye birileri koşuyor yani.
Şimdi
Zion da aynı şekilde. Zion smaç vursun diye birileri sürekli
doğru dediğin gibi evet yırtıyor bir tarafı.
Normal, pardon da.
Oğlum yani. Yo normal. Dediğin doğru yani. Şeyi söyleyeyim. Zion'un bir de sen her ne kadar o gücünü göbekten alıyor.
Öyle.
Sende de var o göbekten. Sende de var o göbekten. Göbekten alıyor desen de ben bu kilo ve o dizlerle şimdi 18-20 yaş, 22 yaş aralığındaki enerji patlamasıyla artık 27'ye falan geldiğinde oyunu yavaş yavaş akıllı oynamaya başlaması gerekecek bu oyuncuların. Dolayısıyla Zion'un bu kiloda
ya bu arada ben çok sevimli ve tatlı buluyorum. Çok seviyorum Zion'u. Yanlış anlaşılmasın. Ya karakter olarak çok seviyorum. Çok masum, şey, mülayim bir karakter ama dediğim gibi ona da takım olarak bakmaya muhtaçsınız yani. Öyle bir takım yapacaksınız ki Zion Bey top oynasın yani hani.
Buradan evet hepim Luka ve Tatum arasında şey yapıyoruz.
Hatta Trae Young, Trae de girdi bence.
Trae Young yani şu tamam girdi. Trae Young'da şey var. Daha rekabetçi bir takımda görmek istiyorum.
Hocam ilk şampiyon biraz oluru biraz zorlandık. Yani. Ama hani Luka dediniz siz.
Evet.
Ben Tatum dedim.
Tamam.
Yazayım not alayım. İlk MVP kim olur bu ekibin içinde?
Bence MVP de Luka olacak ya. Ben Luka'dan beklentilerim biraz yüksek. Ama şeyi söyleyeyim. Luka Doncic biraz sakatlanmaya müsait bir oyuncu Zion gibi. Onu olmayacağını varsayıyorum. Yoksa ben şey.
İlk MVP'nin Trae Young olacağını düşünüyorum.
Trae Young.
Sezon MVP'sini.
Asist istatistikleri de diyorsun.
Ya Westbrook gibi bir MVP'si var onun kesin yani.
Ama bu takım bu haldeyken
yok,
değil.
Yok yani playoff'a 5. sıradan girdikleri bir senaryoda.
48 galibi, 50 galibi.
50 galibi civarında Trae'in MVP alacağını düşünüyorum.
Güzel.
İlk skorer kim olur? En yüksek skor ortalamasını tutturan. Ligin en iyisi. Best skorer.
Valla orada...
Ben yine Trae diyeceğim.
O muhtemelen Trae Young olacak. O muhtemelen Trae Young olacak. Şu yüzden yani Doncic yavaş yavaş şampiyonluğa evrilen bir takıma doğru gideceği için aklımda öyle bir senaryo var. Trae Young daha rahat istatistik üreten bir oyuncu haline gelecek.
Çok rahat skor bulduğu için biraz da. İşte o birazcık playoff potasına giren takımlarda ya da ya
gerçi Ariza abimizi etsin. Kızdırdı ama neyse. Bacak arasına attığı şey sonrası.
Ya Trae olur gibi skor üretme
sanki
konusunda.
Sanki burada katılıyorum sana. Ama Zion'dan, Tatum'dan, Morant'tan. Morant zaten skoru alamaz da. Zion ve Tatum 28 sayıya çıkabilir mi bir sezonda?
Tatum çıkabilir. Gösterdi bunu bu ay.
Evet.
Ama Zion işte dediğim gibi yani Zion'un 50 sayı atacağı bir maçı hayal edebiliyor musunuz çok?
Yok.
Atacak. Bakın atacak eminim. Ama hani ya işte şey gibi best scorer olmak için işte bunu sezonda 3-4 defa artık 5 defa 6 defa yapmanız gerekiyor.
Bir de guard egemen oyunda Zion'un bilmiyorum. Yani Charles Barkley döneminde olsaydı evet derdim.
Yok ben best scorer olacağını ihtimal vermiyorum ya.
Oluyormuş sezonu filan. Bize bunu hatırlatıyorlarmış ya, böyle. 180
hatırlatsınlar ama gerçekten ihtimal vermiyorum yani.
Tamam. Savunmacı mı konuşacaktık bir de?
Ya ha, ilk defensive player of defensive player of the year kim olacak?
O Zion olur bence.
Zion mısın?
Bence Zion olacak o.
Neden?
Ya Zion zamanla daha fazla şimdi bir kere rebound önemli bir istatistik orada. Blok da katacak.
Ya da ilk öyle defensive team'e girecek kim diye sorayım yani. Belki olamaz hiçbiri Depol.
Luka ve Trae Young'dan öyle bir şey beklemiyorum. Ja Morant'tan da beklemiyorum. Tatum ya da Zion. İkisi de kariyerinin bir yerinde defensive team'de düzenli olarak yer almaya başlayacaklar gibi geliyor. Ama yılın savunmacısı kim olur da şimdi çember savunma kısmında biraz daha şey olduğu için Zion iyi bir çember
savunamıyor işte.
Savunamıyor. Ama onu öğrenecek. Yani şimdi ne de olsa Tatum bir perimetre oyuncusu.
Daha perimetre çok ihtimali var diyorsun.
Perimetre oyuncusunun yani alması zor. Yani şu aşamada zor. O yüzden Zion diyorum ben. Yoksa Tatum Zion'dan kötü savunmacı diye değil. Şimdi bir de blok istatistiğini falan da artırır o zamanla Zion. Steal'i falan da artırır. Sanki Zion alacakmış gibi görüyor. Bir yerde böyle bir defensive player of the year alacakmış
zor
gibi.
Zor bir soru. Ben cevap veremiyorum. Hiçbiri alamaz diyeyim.
Ha, hiçbiri alamayabilir elbette.
Böyle geçeyim yani.
Rudy Gobert emekli olana kadar ha, olabilir doğru, yani.
Gerçi Marcus Smart alacak gibi geliyor bana bu sene. Dümür vurduğu bloğu gördün mü?
Yok. Perimetre oyuncusu zor.
Hocam ama yani perimetre oyuncusu dediğiniz nasıl
bloğu? Tamam hak ediyor bir şey demiyorum da şey rebound ve blok istatistiklerine çok bakıyorlar ve orada Yannis alabilir mesela.
Evet Yannis de alabilir. Yannis
ya Gobert, Yannis filan bunların
arasında Gobert'in biraz düştü sanki ihtimali bu sene ama belli olmaz.
O yüzden yani nasıl işte skor kısmında kısalar.
Hocam blok istatistiğine bak sana Hasan Whiteside atılır ya. Hasan savunma yapıyor mu şimdi gerçekten?
Yok yapmıyor. Ama şimdi bak buna bakıldığını biliyoruz değil mi? Yani evet. Defensive win share'e falan bakılmıyor. Bunları biliyoruz yani. O ona bakılsaydı Drummond'un alması lazımdı 2 sene önce. İyi de oynadı savunmada. Hani Draymond Green'e verildi. Çok tam özel bir yetenek Draymond Green. Hiçbir şey demiyorum da. Yani temel istatistiklere bakılacak. Kesin yani. Şeye de bakılacak. Rakibin şut yüzdesini ne kadar düşürüyor. Ki Zion düşürüyor biraz. Yani düşürecek ileride kesinlikle. Evet. Ona eminim. Bir de böyle kendi reboundunu falan alan bir oyuncu olduğu için rebound istatistiği iyice şişecek.
Onun. En ihtimali olan Zion diyorum.
Sanki. Ya benim yani
şeyim. Yok katılıyorum. Destekliyorum ben.
Ama bu oyuncular takımların ana parçası olacaklar. O yüzden hani bu yakın gelecekte bunu
yakın
izleyeceğiz.
Yakın geleceğin bu beşlinin çok iyi yerlere gelmesini umuyorum.
Hatta yani gelecek geldi yani.
Geldiler evet, yani. Ya yani şöyle hani babalar bırakınca işi. Hı-hı.
Ya LeBron ders verdi mesela Zion'a. Evet. Bir dakika. O öyle oynanmaz. Bu oyun böyle oynanır dedi. Lakers Pelicans maçını full izledim ben. Bir dakika ya yani burada çoluk çocuğun işi değil dedi.
Hazır konuyu açmışken evet, geçelim.
Yani oradan rahat şey yaptılar. Ama gelecek geldi diyebiliriz kısmen dediğin gibi.
Biraz gelecek geldi. Biraz da evet açtığınız konudan devam edelim hocam. Pelicans'ın ya işte şöyle başlayalım aslında. Memphis 8. sırada Batı'da.
Evet.
Galibiyeti 30'a 27 miydi?
30-31.
Pardon 30-31. Arkasında Sacramento var.
27-34.
27-34.
Portland var.
27-35. Pelicans var.
Spurs var 26-34. Pelicans var 26-35. Phoenix'i saymıyorum. Phoenix artık biraz 6.5 galibiyet falan geri düştü.
Şimdi dünkü Minnesota mağlubiyeti ve Lakers mağlubiyeti olmadan üst üste Pelicans'ın Memphis'in en büyük rakibi olduğu söyleniyordu playoff yolunda.
Evet.
Bunu konuşuyorlardı. Lillard'ın yarın döneceğini biliyoruz.
Bu gece.
Bu gece.
Bu gece.
Yani yarın saat olarak evet, yarın.
Biz girdiğimizde evet.
Sacramento'nun ileriye bir adımı var ama bence iyi oyun hala yok. Bunu söyleyeyim.
Son 10'da 7 yaptılar
evet,
galiba.
10 maçın 7'sini kazanarak bu ekibin arasına daldılar. Yani bu 5 takım
tam biri.
4 takımın Memphis'i yakalama mücadelesi izleyeceğiz. Son 21 maç kala. 20 maç kala ortalama. Yakalanır mı Memphis? Yakalarsa kim yakalar sorun mu size?
Yakalayabilir şu açıdan. Memphis şu an kalan fikstür açısından NBA'nin en zor fikstürüne sahip. Şeyi bir, fikstür zorluğu. Ama tabi bu teknik bir zorluk.
Back to back Pelicans'ı var. Back to back Toronto'su var. Ama bunun için Atlantalar falan da var. Denver'ı var, Lakers'ı var. Yani çok kolay bir... bu arada Houston'a da back to back olabilir. Tam emin değilim. Memphis zor bir seriye girecek.
Ya şimdi tabii şöyle bir sorun oldu.
Bu arada Mart'a doğru, Mart'ın sonuna doğru girecekler.
Sacramento yani yükseldi. Beglesiz oynamayı öğrendiler ki Holmes da yok. Yani Giles'la falan oynuyorlar. Bu sen diyorsun ki biraz aslında görüntü Fixtür aldatıcı ilgili, diyorsun.
Fixtür'le ilgili.
Aldatıcı diyorsun.
Sacramento hocam, dün Washington yendiler.
Evet evet.
Ondan önceki gece Detroit yendiler.
18-1 başladı o maç.
Detroit'in Derrick Rose sakatlanması Detroit maçı aldı. Bak
evet,
size söyleyeyim.
Evet. Sacramento'dan beklemiyorum. Ama Memphis'in fixtür zorluğunu katarsak işin içine, Lillard'ın döneceğini de düşünürsek 3.5 galibiyet var şu an Portland ve Memphis arasında. Hala Memphis ağır avantajlı. Hiçbir şey demiyorum. Ve bu zor fikstürde fena çıkmayabilirler buradan. Yani 40'ın üstüne çıkabilirler sezon sonu. Bu tamam da dökülmesine rağmen, yani Portland bayağı dökülmesine rağmen Lillard eksiği, gerçi çok kötü gitmiyorlar ama son 10 maçın 3'ünü alabilirler. Sanki burada ben Spurs'dan da artık yavaş yavaş ümidimi kestim, onu söyleyeceğim. Portland yakalarsa yakalar diyeceğim ben. Özetle onu söyleyeyim.
Spurs'da gerçekten
birinci adayım var. Portland. İkinci adayım Pelicans. O da şu yüzden. Yani bu Damian Lillard'ın daha önce söylediğim gibi süper yıldız katkısıyla playoff'u zorlayacağını düşünüyorum. Şeye geleyim.
Ne burada kadar sağlıklı olduğunu bilmiyoruz bari.
Evet yani bu akşam belli olur. Birkaç dakika şimdi müsaadeni istiyorum. Şeyi anlatayım unutmadan.
Tabii hocam.
Pelicans'ın aşağı yukarı çok uzun süredir ilk defa böyle sağlıklı bütün kadronun oynadı. Çok bu sene 10 maç yan yana ya oynadılar ya oynamadılar.
Zion döndükten sonra 10 maç var işte.
İşte aşağı yukarı şeyi gördük. Ingram felaket bir şut günündeydi. Çok kötü bir şut günündeydi. LeBron'a yenildiler ama Lonzo için çok çok iyi bir yapı aslında teknik olarak. Jrue Holiday'in falan olduğu yapı çok iyi yapı. Bir Redick eksik bu arada. Hala tam şey değiller. Redick sakat. Bu yapı çok olumlu Lonzo için. Lonzo form tutmuş durumda. Hem istatistik olarak hem
7 tane üçlük evet attı. 10 tane kullanıp 7'sini
oyun olarak da öyleler. Zion'la oynamaya alışmış durumdalar. Ingram ve Zion arasında öyle top paylaşımı sorunu yok.
Birbirlerinin önüne çıkmıyorlar hocam.
Çıkmıyorlar. Evet. Onu ben onu nasıl çözeceklerini düşünüyordum.
Ben de çok zor bir denklem o.
Çözdüler. Yani Gentry çözdü onu. Favors da top oynuyor. Yani çok iyi attı bu sene Favors. O yüzden Pelicans teorik olarak İyi kadro şu an ve yakalayabilir.
Bence en dominant kadro olabilir bu sayıda.
Evet evet evet. Yani Redick de sağlıklı olsaydı bayağı geniş bir rotasyon olacaktı aslında.
Redick olmaması bu iki maçın evet kaybetme sebeplerinden ikisi.
Yani ikinci adayım Portland'ın ardından benim Pelicans. Spurs'a geleyim. Spurs'u ben aday olarak almıyorum. Yani kesinlikle almıyorum. Şu yüzden almıyorum.
Bitti mi 98 sonrası?
Şu 96 sonrası. 96 şu yüzden mi bitti? İşte 96-97 sezon sonrası işte evet bitti. Duncan draft sonrası. Yani Popovich hocam bu takımın hala yani geldik abi kaç maç oynadı Spurs? 60 maç oynadı tam. 60 maçta rotasyon hala belli değil. Yani,
bu arada dün maça çıkmadı Popovich.
Evet. Tim Duncan.
Tim Duncan yönetti maçı.
Aldı maçı orada. Yani 1-0 şu an Tim Duncan yenilgisiz koçken. Hala Derek White ve Dejounte Murray'nin yanına oynadığı dakika 5 filan. Yani bu ikili yan yana en az 20 dakika oynamalı sahada. En az 15 dakika oynamalı. LaMarcus Aldridge sakatken Trey Lyles çıktı pivot. Jakob Poeltl çıkmadı mesela. Zaten size'da çok eziliyor takım. Rotasyonu karışık. Roller karışık. Brian Forbes ve Bellinelli sakatlandı. Şimdi süre alamayacak ama inanılmaz dakikalar alıyorlar. Hiçbir şekilde anlamını anlamış değilim. Lonnie Walker daha yeni yeni takıma monte edilmeye başladı. Yani biraz böyle kusura bakmasın Obradovic için söylediklerime yakın bir şey söyleyeceğim. Biraz eski kafalı yönetiyor şu an takımı Popovic. Ve yani yeniliklere çok alışık ya şey ayak uydurabilmiş değil. Ha, döner takım bir şeyler kazanabilmiyorum da benim izlediğim 60 maçta Spurs'dan olmayacak gibi duruyor. Yani bu takım abi Derek White oynayacak ya. Forbes değil yani Derek White oynayacak. Dejounte Murray, Derek White oynayacak kesin. 20 dakika falan bu ikili oynayacak. Yani o. Yok, Brian Forbes'la falan takım hiç savunma yapmıyor zaten. Bir de LaMarcus'un sakatlığı var. Yakında dönecek herhalde. Spurs'u bu nedenle aday göstermiyorum. Yani 60 maçta yapmadın, son 20 maçta yapacak gibi gelmiyor Popovich bana. Benim adaylarım Portland ve Pelicans. Kadro olarak Pelicans, tecrübe olarak Lillard faktörüyle Portland diyeceğim. Memphis hala inecekmiş gibi bir his var içimde.
Ben de Memphis'in yerinin çok güvenli olduğunu düşünmüyorum. Ya yani Lillard'ın performansına bağlı olarak bu hafta belli ederken Portland'ın akıbeti. Dediğiniz gibi Portland öyle bir seri yakalamaya başlarsa Memphis'i yakalayacak olan süper yıldız potansiyelini taşıyan tek takım burada. Hı hı. Ama hep beraber oynama konusunda işte Redick'i kaybetmek önemli. Pelicans'ın bu iki mağlubiyetten sonra nasıl tepki vereceği de önemli. İşte üst üste Memphis'i iki back to back'te yenmeyi başarabilirlerse mesela bir anda zaten farkı kapatıyorsun.
Ya o da çok kolay değil. Bu arada Harrison Barnes sakalımı kesmeyeceğim %50 galibiyete ulaşana
yavaş
kadar dedi.
Geliyorlar.
Yok abi sene başı keser onu artık. 0-0 olunca keser.
Öyle mi diyorsun?
Ya bu takım 41'e çıkamaz.
Çıkamaz mı?
Çıkamaz.
Yani 14-7 yapması lazım.
Yok yapamaz. 41 galibiyete çıkamaz bu takım. Sakınlar hiç bekleme. Ha ya kazanıyorlar maç
ben
kazanıyor.
Ben de beğenmiyorum bu arada. 41. Playoff şansı olmayan takımlar bence de en az şansı olan San Antonio. Sonra Sacramento.
Bence de.
Sonra Pelicans, sonra Portland, sonra Memphis. Hatta ben Pelicans'la Portland'ın şartlarını ama dediğim gibi bu iki maça verilecek tepki çok önemli. Kaybedilen Minnesota maçı ve Lakers'a kaybedersiniz anlarım. Bu arada Anthony Davis'siz Lakers'a kaybettiler.
Evet.
Ama Minnesota maçının hiçbir açıklaması yok.
Ama yani Jawar McKee...
Bu arada ilk kez çok moralleri bozuldu.
Jawar McKee önüne geleni blokladı o maçta bu arada. Minnesota maçın kesinlikle izahı yok ya. Yani kesinlikle izahı
yok. Bir de çok rahat başladılar maça yani. Evet. 40'a hemen geldiler. 40-27 idi öyle bir şeydi maç.
Ya, bu arada Phoenix konuşmuyoruz yani. Phoenix iyice 7 galibiyet evet. Falan geride. Ya. Çok ya iyi başlayıp batırdılar.
4 takımın Memphis'i koşturmasını izleyeceğiz. Ama dediğim gibi Memphis...
Aslında bence 2 takım var yani. Sanki görünen o. Ya en alttaki Pelicans'ın şansı... Ama onlar da işte tecrübe faktörü buralarda devreye giriyor. Yani işin içine stres girince Lonzo Ball'un filan, Zion'un o kadar emin olamıyorum. İşte sadece kaliteye bakıyorum. Kaliteli takım şimdi. Kabul edin ya. İyi takım ya.
İyi takım.
İyi takım ya.
Takım olduğunu söyleyeyim.
Fena takım değil. Zaten tecrübesine...
Ki bu sene playoff yapması gereken bir takımdı. Zion'ın sakatlığı olmasa.
Ya sene başı yazmadım ben playoff'a. Gerçi sene başı bizim şey bayağı bir değişti.
Ben yazdım bu arada. 8'den.
Sen yazmış mıydın? Ya şey bayağı değişti bu arada. Ya. Bizim playoff özellikle Oklahoma ve Golden State'in şeyinden sonra ciddi değişti. Sporcu'yu ben yazmıştım galiba. 8'den mi 9'dan
ki Dallas'ı
zorlar
diye.
Tartışıyorduk
girer mi girmez
evet.
Mi?
Ya Dallas zaten net girdi. Ya ama şimdi Pelicans girmezse çok üzülürler mi? Sanmıyorum. Ama şeye üzülürler.
Olabilirdi.
Ulan hani bu kadar da yani rakipler şimdi, rakipler de çalışıyor aslında Pelicans'a bazı maçlarda. Hani önlerine evet. Bayağı şans geldi. Çok daha gerideydi takım.
Ama işte kazanamazsanız Minnesota gibi maçı içeride çok zor işiniz ya.
Ya tabii canım
aynı yani. Yerdeyim ben yani. Dünkü kaybedilen maçın playoff konsantrasyonu etkileyebileceğini düşünüyorum. Sen... Portland'ın o yüzden öne çıkabileceğini düşünüyorum. Ama ya Portland'da da ciddi bir maç kazanma sorunu var. Hı-hı. Çok ciddi bir problem yani. Kazanılan maçlar Lillard'ın 50 attığı maçlar bu arada.
Özellikle deplasmanda Portland çok zorlanıyor. Yani. Orlando 3 maçın birini alıyor.
Mesela. Evet çok kötü durumdalar yani o açıdan.
Deplasmanda Portland'ın maç alması çok zor. Sen biraz o yüzden fikstür işine çok da şey yapmıyorsun, anlam yüklemiyorsun.
Ya, en çok şansım Memphis'im var, onu konuşayım.
Ama işte fikstürleri zor.
Zor ama ona rağmen en çok şansı onları var çünkü bu takımlar çok kolay kaybediyor.
Tabii Memphis'in de bu arada şeyi söylemeyi unuttuk. Jaren Jackson Jr. ve Brandon Clark'sız oynuyorlar.
Evet şu an.
Yani Valanciunas aslında orada kalmış durumda. Ama tabii kısalarda sorun olmadığı için kısalardan skor buluyorlar.
Üst üste 3 maç kaybederse Memphis iş biter.
Yani
şekilde alttaki 4 takımdan biri üst üste 4 maç kazanırsa, 5 maç kazanırsa doğrudan Memphis'in üstüne çıkabilir yani. Yani tam bu basit bir matematik ama bu olmayacak bir şey değil.
Yani zaten hani Minnesota'nın 18 galibiyeti var yani Minnesota. Yani o şey tweet'ini attı ya Minnesota. Bu sene çok kötü olacak Minnesota diye dalga geçilen tweet attı. Oradan beri Minnesota'nın galibiyet sayısı 10 filan. 10-30 filan Minnesota oradan beri yani. O civar bir şey ya. 4 maçın birini ancak alabildiler. Ama yapılanıyorlar filan bir şey demiyorum. Peki oyun olarak baktığında ben bir hani sporcu olarak objektif söyleyeyim. Biz hak etmedik abi playoff'luk. Bunu söyleyeyim. Yani biz playoff'luk oynamadık. İyi maçlarımız var. Bol momentum olduğu maçlar var. Ama bu inatlar ben yani inada girince hoca biraz şey oluyor.
Hak edeni mi soruyorsun?
Hak edeni soruyorum ben. Memphis diyorsun. Yani hak eden zaten şu an galibiyet sayısında doğru evet. Diyorsun. Ya ben Lillard'a çok üzüleceğim eğer kalırsın.
Hocam hak etmedi Lillard.
Lillard hak etti. Takım hak etmedi.
Yani takım olarak hak etmedi.
Takım hak etmedi evet. Ya adam şu... daha ne yaptı? Adam motoru yaktı.
Öyle de hocam demek ki olmuyor öyle yani.
Olmuyor.
Motoru yakmasaydı o zaman. Başka bir formül bulsalardı yani.
Kobe'nin de başına geldi bu. Hatta o aşili bıraktı yani. Zaten motoru yakmanın da ötesine geçti.
Ama yani Zion döndükten sonra tam kadro Pelicans'ın da hak etmiş olabileceğini düşünüyorum ama çok az izledik işte. Memphis bunu tüm sezon yaptı. Sakatlıklar var. O yüzden Memphis'i yakalayan takım mesela Sacramento olursa aşırı üzülürüm yani. çöp bir sezonda playoff yapmasınlar.
David Yoger hocamın Sacramento'su olsaydı kesin onlar yakalardı. Ister. Kesin yakalardı. Belki.
Şu an öndeydi bence zaten.
Bence de. Ama yani Walton'un hala ne işi var o takımda diyorum. Bu Sacramento ben yani beğenmiyorum. Sene başından beri beğenmiyorum takımın oyunu. Topu beğenmiyorum yani. Biraz Fox form buldu da. Ve bu arada hala Bagley yok. Sanki böyle daha Bagley'le nasıl oynayacağını bilmiyorlar bu arada. Yani onun ikinci sıradan draft ettikleri Doncic ve Trae Young'ın arasından draft ettikleri oyuncu. Diğer ikisinin ne yaptı ortada. Hiçbir şey oynamadı bu sezon. Neredeyse hiçbir şey oynamadı. Zaten sürekli sakat. Holmes dönecek galiba. Holmes onlara bir çember katkısı verecek savunma ama.
Ama yani Harry Giles'ın kattığı enerjiyle 3 maç aldılar. 4 maç aldılar. Hı hı. Alex'lerin enerjisiyle 1-2 maç aldılar son maçları. Hı hı. Detroit maçı özellikle. Yani bu oyuncuların enerjisiyle aldığını unutmamak lazım şimdi. Evet. Holmes'u dönemde de çok başarılı bir Sacramento izlemiyorduk. Holmes iyi oynuyordu da yani.
Evet.
Ya katılan enerjiyle alakalı kazanılan maçlar var. Oynanan oyunla değil.
Ya ayrıca Buddy Hield'ın rolünün daraltılması falan böyle bench'ten geldiği maçlar var. Abi ne yapıyorsunuz siz ya?
Bielitsa kötü oynadığı zaman hiç çekilir bir takım olmuyor Sacramento.
Evet.
Ya tamam Bogdanovic'in kötü oynamasını kaldırabiliyorlar. Hield giriyor. Fox'un kötü oynamasını kaldırabiliyorlar. İşte Bogdanovic topu dağıtıyor. Vesaire vesaire. Ama kamesi yok Bielitsa'nın. Yani hani yani tepe zaten... şut olarak geçen Detroit maçın öyle başlamasının en büyük sebebi Nemanja Bjelica'dır. Onda 0'la mı başladı? 9'da 1'le mi başladı? Çok kötü bir yüzdeyle başladı ve bir anda fark 20 oldu.
Ama yani. Şimdi bir NBA, şimdi Nemanja Euroleague MVP'si. Hiçbir şey demiyorum da yani ayaklarını
İyi falan. İyi de sezon geçiriyor kabul.
Evet yani şey verimli sezon geçiriyor da ne olur? Bench oyuncusu olur abi Nemanja NBA playoff'unda. İşte sizin playoff'ta, yani. Playoff yolunda bel bağladığınız oyuncu Nemanja mı olacak o pozisyonda?
Bu takımı buraya çıkarma evresinde bu sezonu Nemanja Bielitsa'ya armağan ettiniz yani.
Bence Roy onun kucağına kaldı. Bagley bekliyoruz çünkü.
Onu üstlenemedi. Çok da sakatlık yaşadı.
Evet.
Hield sorunlar yaşadı. Hem kontratla ilgili sorunları vardı hem de Walton'la ilgili sorunları var. İşte bench'e geldi. Aslında bir şey de demiyor. Mutlu gibi. Mutlu derken yani. Oynadığı topa çok yansımıyor saha içinde gibi geliyor bana. Hı hı. Ama yani ilk 5'te geçen sene Darren Fox'la Buddy Hield'in ne kadar efektif olduğunu unutmamak lazım.
Kesinlikle. Açık
şimdi Bogdanovic 6. adam olarak geldiğinde daha az verim veriyor olarak gelebilir hepimize. Kabul ilk 5'te çok daha topa dokunuyor. Skoru arttı. Oyun etkisi arttı. Vesaire ama Fox'la Buddy Hield'in dominantlığını unutuyoruz. Geçen seneki. Tam Kolstein vardı orada. Ki daha iyi işleyen bir düzenleri vardı. Kabul ediyorum.
Hücumda.
Ama şimdi Barnes'ın, işte Fox'un, Hield'in ne kadar efektif olduğunu unutmayalım geçen sene. O tempolu oyunda yani.
Ya o takım tamamen tempo yapsın diye kurulmuştu. Bu takım niye kurulduğu belli değil bu arada yani. Elindeki kadro işte öyle oynuyorlar.
Ya işte hocam,
o yüzden istemiyorum yani
Detroit
bu takım
maçı. Yarı sahada oynandı. Harry Giles'ın hücum ribantlarıyla çözüldü. Alex Len'in. Washington maçı çok yüksek skorda bitti maç. Zoraki attılar da çözüldü işte Bogdanlar falan.
Evet.
Ya yoksa Washington'a maç vereceklerdi.
Zaten Sacramento'nun her takıma maç verme potansiyeli var. Evet. Golden State'e falan da yenilebilir. Hiç öyle güvenilir
bir takım.
Evet, hiç öyle güvenilir bir takım değil. Ama ya bu sen EuroLeague'in 8. sırası için diyorsun ya abi kötü sezon geçiren takımlar bile 2 galibiyet alıp potaya giriyor falan diye.
Yani öyle işte, bir şey olur Sacramento girerse.
Yani şimdi baktığında potada işte Sacramento. Evet. 2.5 galibiyet var arada. 3 galibiyet
EuroLeague
var.
Gibi değil şimdi. EuroLeague'de bir galibiyet aldığın zaman sıçrıyorsun 7. sıraya bazen.
Yani burada tam öyle değil.
Burada işte tabii maç sayısıyla ilgili. Memphis'in 3-4 maç kaybetmesini beklemek zorunda herkes.
O zaman üzgünüm. Jamorant'ı izleyeceksin diye öyle bir şey.
Yok ya benim öyle bir
ya problemim ben, benim yok. Benim üzüntüm benim Jamorant'ı için hiçbir şeyim yok. Yani sadece ya ben yani NBA'in en şanssız oyuncularından biri. Lillard. Yani bir türlü kadro dizemedi.
Kendi seçiyor ama bunu. Yani.
Kabul ediyorum. Takas olsun diyorsun.
Burada kalacağım diyor. Bununla iş yapacağım diyor.
Kadroyu da mı o diziyor?
Benim konuşmamı da bozdu bak.
Kadroyu da mı o diziyor?
Hocam kadroyu dizmiyor olabilir ama.
Bak ben mesela
ne kadar konuştuklarını da biliyorum. Anladım. GM'le.
Nowitzki'yi de şanssız oyunculardan biri olarak görüyorum. Çünkü oynadığı All-Star sayısı 3-5 falan yani.
Şampiyon yaptı mı?
Tamam. Şampiyon yaptı da ona etrafında çok doğru bir kadro
çok
dizi.
Çok mu dolu bir kadroydu mesela?
Değil ama doğru bir kadroydu. Bu sezon başladığında biz Portland'da ne dedik? Kanat yok takımda.
Evet.
Hiç yok. Ariza'yı aldılar. İşte Hasan ne olacağı belli değil. Nurkic sakat. Şimdi Nurkic dönmeyecek muhtemelen bu sezon. Dönse bile yani işte hani böyle net katkı verir mi yoksa oyuna mı ısınır onu bilmiyoruz. Bence dönmeyecek Nurkic bu arada.
Yani, lafa giremezlerse imkanı yok.
Bırakacak yani orada. Peki senin şey teorin duruyor mu? Yani Lillard baktı olmuyor bu iş. Yatayım diyecek mi?
Olmuyorsa yatar. 10 maç kala 5 galibiyet fark varsa yatar.
Yani uğraşamıyor.
15 maç kala 7 galibiyet falan olursa. Üst üste 3 maç kaybederse şimdi. Ama şöyle bir şey var. Görünen o ki bu aşağıdan galiba şu an yavaş yavaş benim de ısındığım fikirlerden bir tanesi Lillard sağlıklı dönerse kovalamaya devam edecek gibi.
Sanki.
Ama Pelicans da aynı şekilde. Spurs'da Sacramento'nun Spurs'a hiç güvenmiyorum sizin gibi.
Hiç.
Ama ya Sacramento'ya da oyun olarak güvenmiyorum. Bu böyle devam edecek ve Memphis yarım galibiyet bir galibiyetle girecekmiş gibi bir hissiyat var.
Böyle bir
var.
Son maç falan izleyecek miyiz? Böyle son hafta 2-3 maç.
Zannetmem.
O Denver şey maçı
zannetmem
gibi.
Zannetmem bu sefer.
Öyle olmayacak
sanki
zaten.
Sanki o hava da yok yani.
Evet. O zaman yani tabii bilemeyiz ama girsin canım Memphis'te severiz yani bir şey.
Yok hayır zaten bence en çok hak eden onlar ya.
Evet.
Yine aynı şeyi söyleyeceğim tekrar tekrar. Ama işte o sakatlıklardan dolayı bu kaybetmeye devam ettikleri takdirde tehdit altındalar. Onu da, o da bir gerçek.
Şimdi yavaş yavaş bir işte bir de işin stres kısmı gelince
orada... Yok, ilk 5 maçları bundan sonra yanıltıcı olmasın. Biraz daha kolay fikstürleri var. Hı-hı. Sonrasında zorlaşıyor iyice. Özellikle back to back'lerden sonra. Pelicans back to back'ine kadar biraz rahatlar.
O Pelicans maçları
bence belirleyici olacak.
Belirleyici olacak evet.
2 galibiyet alırsa herhangi bir takımdan bir tanesi o çok şanslı artar yani.
Memphis ikisini birden kaybetmezmiş gibi ya.
Ama ikisini birden kazanamazdı gibi.
Sanki evet. Oradan 1-1 çıkılacak gibi bir his var içimde yani.
1-1 Memphis yarar.
O net Memphis yarar. En azından fark korunmuş olur nasıl ve 2 maç eksilmiş olur şeyden. Yani fikstürden 2 maç eksiltmiş oluruz. Bu bayağı ya Batı'nın 8'in sırası şimdi Doğu'nun 8'in sırası.
Bir de biliyorsun aç takımlar ya hocam bunlar. Yani.
Tabii.
Şey yani tamam yapıyorlar. Gasol'lu Randolph'lu dönemden beri Memphis Sacramento yapıyor. Sacramento biraz aç.
2006'dan beri yapamıyor.
Sporcu saymıyorum orada ama sporcunun da rütbe meselesi var. Onlar da girmek istiyor. İşte Portland bir istikrarın devamı olarak ve bu takımlardan daha çok daha yüksek beklentide olduğunu için
abi Batı finalisti
altında.
Ya.
Batı finalisti evet. Geçen ya. Ama işte Hasan gelince denkleme böyle oluyor. Çok görgü olduğu için yani.
Bir şey eklemek istiyorum şimdi. Buraya ilgili senin şey var mı? Bir şey aklıma geldi.
Yok, Batı finalisti deyince.
Tamam 8. sırayı konuştuk. Azıcık şey birkaç dakikada şeyi konuşalım. Kimi istemeyiz? Ya da kimi istemezsin?
Nerede?
Şimdi tepeden ben Doğu'yu konuşacaktım bu arada. Doğu'yu boş verin. Doğu'nun 8. sırası iğrenç takımlar var. Kusura bakmasınlar. Şimdi tepede Lakers, Clippers, Denver, Houston. Şimdi Lakers aşağı yukarı bitirdi liderliği gibi. Yani 5.5 galibiyet fark var ama diğer üçlü arasında 2 galibiyet var. Yani bu Houston ikinci bitirebilirdi gibi. Saçma sapan bir New York mağlubiyeti aldılar gerçi ama. Şimdi buradan baktığında...
Burada Clippers form tuttu gibi. Evet, ben ikinciliği vereceğini düşünmüyorum.
Sanki. Ben şey eşleşmesini görmek istiyorum. Denver ve Oklahoma böyle bitirsin ya da Dallas Denver şey Dallas Oklahoma'yı geçsin 3-6 eşleşmesinden Denver istemeyeceği bir takımla karşılaşacak bence. Kesinlikle Oklahoma underdog girecek o seriye ve Denver'ı yeri gelince yine tahmin yapacağız zaten eleyebilir. Bugünden söyleyeyim.
İhtimali bile yok.
Bence eleyebilir. Dallas da İhtimali Denver'ı eleyebilir. O muhteşem Denver ne oldu abi Portland'a geçen sene? Denver sanki böyle bir normal sezon takımıymış gibi görünüyor.
Aynı suda iki kere yıkılmaz hocam.
Aynı suda yıkanmıyor zaten. Başka?
Yok yok yani Denver biliyor ne yaptığını.
Peki alttan kimi istemezsin? Tepe takımısın. Ben Dallas falan istemem. Carlisle'ın
ya
akıl
ikiden,
oyunları.
Clippers'ın ikiden doğrudan mesela Dallas'a çarpmak isteyeceğini zannetmiyorum.
Ben de istemiyorum.
Thunder istiyor. Herkes Oklahoma ister hocam.
Ve o kadar
mesela değil. Dünkü Clippers Oklahoma maçını izlediniz mi? Ya vites arttırınca Oklahoma'nın da defoları o kadar rahat çıkıyor ki.
Tabii
ortaya.
Canım hani, tabii. Üç kartlı sistemin de şeyleri var yani.
Sistemin yapısının uzun vadeliye olan dayanıklılığının sonucunu alıyor.
Yalnız şöyle bir
uzun
sorun
var. Uzun vadeli oynamaya çok müsait bir kadro yapısı var.
Şu an
ligi iyi oynuyorlar yani.
4-5'te Houston Utah eşleşme. Şu an eşleşme görünen
yeter,
bu.
Yeter gına geldi gına.
Ya biraz sıkıldık
Houston,
ona.
Houston, Houston, Utah
Chelsea, Barcelona eşleşmeleri gibi. Bununla ilgili de bir not geldi aklıma onu söyleyeyim.
Ya
bir
da şey işte geldi. Real Madrid Panathinaikos eşleşmeleri gibi.
Ha,
oldu
evet.
Yani.
3-0.
3-0.
Şimdi Houston'ın konuştuk biz ama bunu şey yapalım yani. Bu kısa beşi Tucker, Covington'lı işte bu kısa beş işliyor. Tamam. Normal sezonda evet. Ama biz şunu biliyoruz ki normal sezonda takımlar birbirlerine öyle çok çalışmazlar. Snyder hocam Houston'ı karşısına aldığında takıma çalışırsa yani özel olarak önlem alacak değil mi? Veya işte Carlisle hocam Birine çarpacak sonuçta Houston. Yani
Westbrook Gobert'i görünce azıyor mu hocam?
Ona bakacağız. Houston'ın bu taktiği çözülebilir. Ben en az bir takımın 5 ve altından tepeden birini eleyecekmiş gibi geliyor bana. Yani ilk 4 kafadan sanki geçemeyecekmiş
gibi. En zayıf rakip Houston. İlk 4'te.
Yani sanki böyle biri takılacak ya da 7'ye falan gidecek o böyle. Çok zorlanacaklar. İte kaka olacak. O yüzden hani böyle bir Denver, Dallas, Oklahoma falan, Utah, Houston bunların arasındaki maçları görmek istiyorum. Hani böyle bir ilginç bir seri yaşayabiliriz. O yüzden.
Bence de ihtimal yüksek.
Ama yani Lakers şey de çok isteniyor mesela NBA kamuoyunda şu an istenen Zion'lu LeBron'u karşılaştıralım.
Evet 1-8'den çok güzel olur. O yüzden de bir popoğlama gelir mi diyeceğim de Minnesota yenin o zaman yani.
Yani çok da yani kendi ellerine kalmış artık bu saatten sonra.
Ya dediğim gibi Memphis'i ilk kere yenerlerse sürpriz olmaz. Yenebilecek yani, güce sahipler.
Evet güce ama kağıt üstünde bu güç.
Ya işte.
Peki tamam.
Biraz Aaron Gentry'nin de oyun okuması işte maçlara çalışması lazım.
Yoksa yani. Memphis'i 4-0 geçer Lakers. Yani evet. Çok net görünüyor.
Ama Pelicans maç alabilir gibi hissediyorum.
Alabilir yani. Alabilir. Bir tane falan alabilir yani orada ama Memphis 4-0.
Bir de Anthony Davis Pelicans'a eşleşmesi çok hoşuma gider yani.
Bir 40-20 daha izleriz.
Evet.
Yani orada ben hiç o Zion'u falan içinden geçerler diye düşünüyorum.
Ya playoff atmosferi bu tabii ki Lakers favori olur ama dediğim gibi eğlenceli olmasını istiyorsak Pelicans'ın girmesini temenni
Denver'a niye bu kadar güveniyorsun? Cemal böyle berbat bir maç çıkardı mesela ama arkasına işte tweet attı merak etmeyin düzelteceğiz falan filan böyle. Denver'da oyun ezberleri çözülebilecek bir takım gibi geliyor bana.
Ya bu sene sanki geçen seneki hataları yapmayacak gibi ama şuraya kadar. Doğu Batı yarı finaline kadar. İşte Batı yarı finalinde kim gelecek bir daha bakmak lazım. Portland gibi bir seri yaşayacaklarını düşünmüyorum. O kadar kötü oynayacakları yani. Spurs serisinde çok kötü oynadılar ama geçtiler mesela.
Evet.
Ya ilk turdan gelecek takım en fazla o kadar zorlayabilir Denver'ı. Gary Spurs Harris gibi takım gelir yani.
Evet. Şeyden çıktılar bu arada. Gary Harris'in performansına biraz bağlı olacak takım. Yani Gary Harris'in azıcık vites
Will atması. Will Barton, Gary Harris.
Diğerleri belli çünkü ne yapacağı.
Tabii de Millsap'in bence sakat kalmaya devam etmesi gerekiyor.
Grant daha iyi.
Sanki değil mi yani?
Ya evet ama işte ona ellerini genişletiyor. Yani o rotasyonu rahatlatma açısından kritik bir oyuncu. Çünkü Millsap ve Grant dönüşümlü rahat rahat oynayabiliyorlar orada. Güzel güzel eşleşmeler göreceğiz. Evet. Batı eşleşmeleri. Yani Doğu'nun ilk turu rezil bir ilk tur olacak muhtemelen. Bir 5. 4. eşleşme iyi olur. Geri kalanlar çöp olacak çünkü. Yani Orlando falan izlenecek durumda değil. Ama bu tarafta ciddi sert eşleşmeler olacak. O yüzden evet, biraz böyle Zion izlemek de ilginç olabilir. Şeyde.
Bakalım hocam ama yani Memphis'te... bu hafta biraz da belli edecek. Evet. Lillard'ın dönüşü, Pelicans'ın nasıl reaksiyon göstereceği iki mağlubiyete ve Memphis'in psikolojik olarak ne durumda olduğu.
Kesinlikle.
Atlanta'yı çok rahat geçtiler. İki Atlanta daha maçı var önlerinde. Buralardan nasıl çıkacakları belirleyici olacak. Öyle yavaş yavaş da toparlıyorum hocam.
Tamam.
Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim efendim.
Güzel podcast oldu. Herkese selam gönderiyoruz. Cumartesi Euroleague, Salı NBA ile devam edeceğiz. Hoşçakalın. İyi haftalar.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.